Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Malumunuz programımızı dinleyen dinleyicilerimiz, takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz programda Tanzimat konusuna bir giriş yapmıştık. Tanzimat'ın ne olduğu üzerine ve Tanzimat döneminin ana karakterleri üzerine konuşmuştuk kıymetli hocamla. Bu hafta biraz Tanzimat döneminin içeriğini, Tanzimat metninin daha doğrusu içeriğini ve Tanzimat'ın sonuçlarını masaya yatırmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam. Şimdi geçen hafta programımızın sonunda hocam Tanzimat'ın yani Tanzimat dediğimizde aklımıza gelecek dört temel kavramdan bahsetmiştik. Modernleşme, batılılaşma, merkezileşme ve hukukun üstünlüğü. Hı hı. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi hukukun üstünlüğü dediğimizde ki zaten işte yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Orada mesela tebaanın can, mal, ırz, namus güvenliğinin sağlanması konusu gündeme geldiğinde bunun aslında bürokratlara yönelik bir madde olduğunu ifade etmiştiniz. Şimdi hukukun üstünlüğü kavramı gündeme getirildiğinde Osmanlı'da zaten geçmişten gelen bir takım hukuki metinler var ki zaten adalet üzerine tesis edilmiş bir devlet. Buradan ne anlamamız gerekiyor hocam?
Aslında şöyle, birincisi geçen hafta bahsettik hani bu can mal güvenlik meselesinin aslında normal sıradan bir vatandaşla ilgili olmadığını, daha çok yüksek bürokratlarla ilgili olduğunu vesaire söyledik. Aslında hukukun üstünlüğü derken aynı bu can mal ırz güvenliğinde olduğu gibi devlet diyor ki artık ben keyfi uygulamalara izin vermeyeceğim. Yani isterse yüksek bürokrat olsun. Yani bu insanlar yargılama süreci olmadan kimseye ceza veremez diyecek. Dolayısıyla önceden nüfuzlu insanların özellikle ne diyelim bu süreci biraz ihlal ettikleri belki söylenebilir. Dolayısıyla her şeyin bir hukuk süzgecinden geçeceği vurgusunun çok daha belirgin bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz aslında. Burada tabii bir de hukukun üstünlüğüyle ilgili hep şey gündeme gelir. Yani Tanzimat deyince Müslim, gayrimüslim tebaanın hukuk önünde eşit olduğu yönünde bir ne diyelim kanaat vardır. Yaygın bir kanaat. Hı hı. Aslında bunun Tanzimat döneminde değil de daha çok ıslahat fermanı sonrasında doğru olduğunu söylemek lazım. Bu Tanzimat fermanında hemen sürecin sonrasında hatta öncesinde ima edilen bir şey. Yani burada en bariz bir cümle var genellikle seyircilerimizde, dinleyicilerimizde anımsayacaktır. İkinci Mahmud'a atfedilen bir şey. Ben tebamın işte Müslümanlarını camide, Yahudileri Havra'da ya da sinagogda, Hristiyanları da kilisede görmek isterim. Hmm. Şimdi genelde biz bu ifadeyi bu üç ne diyelim dini grubu aynı kefede tutuyor, eşit bir düzlemde algılıyor şeklinde yorumluyoruz. Aslında II. Mahmud dönemi ve Tanzimat dönemi tam anlamıyla bir Osmanlıcılık dönemi, bir politik olarak Osmanlıcılık düşüncesinin yayıldığı bir dönem. Hani bugünlerde neo Osmanlıcılık ifadesini kullanıyoruz ya, neo kısmını attığımızda Osmanlıcılık ifadesini burada yoğun görüyoruz. Onu kısaca bir parantezle açalım. Nedir bu politika ya da niye aslında öne çıkartılmıştı? Çünkü bu dönemler aslında Osmanlı'nın yavaş yavaş milliyetçi ayaklanmaları gördüğü dönem. Hı hı. Yani 1804'lerden itibaren Sırp ayaklanması, 1821 Mora ayaklanması, Rumların, Yunanların ayaklanması ki 1829-30'da Yunanistan bağımsız oluyor. Dolayısıyla o Fransız devriminin milliyetçi etkilerinin artık imparatorluk yapılarını olumsuz bir şekilde etkilediği dönemden bahsediyoruz. Bunun çözümü de ne? Devlet tebasını, halkını daha ne diyeyim kucaklaması gerekiyor. Hı-hı. Yani devletin birinci ağzı diyecek ki benim için işte Ermenisi, Lazı, Rumu, Müslümanı, Kürdü eşit boyuttadır diyecek. İkinci Mahmut'un ifadesi biraz bunu söylüyor. Ama uygulamada Müslümanın hala üstünlüğü söz konusu. Hı hı. Bunu şey yapalım, hatta önceki programlarımızda eğer dinleyicilerimiz Erkam Radyo'nun arşivinden millet sistemiyle ilgili bizim programlarımızı tekrar dinleme imkanı bulurlarsa da orada da görürler. Şunu ifade etmiştik. Müslüm ve gayrimüslim aslında sadece hukuk alanında birbirinden farklıydı. Hı-hı. Yani diğer alanlarda zaten devletin tırnak içerisinde tebası olması, vatandaşı olması bakımından neredeyse eşit haklara sahipti. Ama 1830'larda ve Tanzimat dönemi sonrasında bu Osmanlıcılık söylemi daha da kuvvetlenerek devam ediyor. Ve biz aslında tebanın yavaş yavaş Müslim ve gayrimüslim şeklinde tanımlanıp tasvir edilmesi yerine Osmanlı tebası gibi aslında her ikisini de kapsayan genel bir ifadenin kullanıldığını göreceğiz. Hı hı. Hatta daha sonra da bu gayrimüslim ifadesinin yerine de ecnebi, yabancı anlamındaki kategorilerinde ortaya çıktığını göreceğiz. Buradaki belki bu bağlamdaki önemli bir reform 1869 yılında, yani Tanzimat'tan tam 30 yıl sonra gelecek. O da Osmanlı Tabiyet Nizamnamesi. Hmm. Yani bir çeşit vatandaşlık yönergesi diyebileceğimiz bir şey. İşte orada Müslim gayrimüslim yerine teba ya da vatandaşlık ifadesinin daha öne çıkartıldığını söyleyebiliriz.
O dönemde de hocam, yani bu Osmanlı tebaası ifadesinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı dönemde de yine hukuk karşısında geçmişte olduğu gibi Müslümanlarla gayrimüslimler arasında farklılıklar devam ediyor değil mi?
Tabii.
Yani Osmanlı tarihinin hiçbir döneminde Müslümle gayrimüslim eşit hale getirilmemiş.
Bu şöyle, ıslahat fermanından sonra eşit hale gelecek. Hmm. Yani tekrar ediyorum, ıslahat fermanı tarihi 1856. Hı hı. Eğer Tanzimat dönemini geniş bir dönem düşünürsek 1839'dan 76'ya kadar, evet, Tanzimat döneminin içinde yer alır. Ama 1856'dan önce mahkemede ya da diğer alan hukuk alanlarında Müslim gayrimüslim birbirine eşit olduğunu söyleyemiyoruz. Hı hı. Hala mesela Tanzimat sonrasında, fermanı sonrasında gayrimüslimler cizye vergisi ödüyordu. Yani en büyük somut ayrımı göstermesi bakımından bu vardı. Dolayısıyla Müslim gayrimüslim ilişkileri bakımından en kritik nokta ıslahat fermanıyla birlikte gelecek. Hı hı. Onu da belki ya ileride tartışacağız da şimdi de açabiliriz. Yani orada hani klasik tabirle bundan sonra gavura gavur denmeyecek şeklinde ifade edilen Müslim gayrimüslim ilişkilerini düzenleyen birçok uygulamayı görüyoruz. Genellikle ıslahat fermanı ve sonrasını açıklayan anahtar bir kavram var. O da karma kelimesi. Hı hı. Niye? Çünkü artık okullar karma oluyor. Yani diyelim ki bir gayrimüslim çocuğu da Müslüman bir çocuğun okuduğu okula gidebilecek. Hı hı. Ya da mahkemeler karma oluyor. Dolayısıyla birçok alanda ya da devlet daireleri karma oluyor. Artık
Müslümanlarla gayrimüslimler çalışabiliyorlar.
Evet, benzer. Yani o yüzden değil midir ki biz son dönemde birçok böyle Ohannes Paşa, işte Musurus Paşa vesaire gibi gayrimüslim isimleriyle öne çıkan paşaları da çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla ıslahat fermanı Müslüm gayrimüslim ilişkileri bakımından önemli. Misyonerlik faaliyetleri yasal hale gelecek. Ya da diyelim ki mürtet, İslam hukukunda cezası olan bir şeydir. İslam'dan diyelim ki Hristiyanlığa geçen bir şeye artık ıslahat fermanı sonrasında ceza da veremeyecek. Hı-hı. Hale duruma gelecek. Bunlar yani daha problemli alanlar ya da daha tabanın hissettiği problemler şu olacak. Diyelim ki önceden ata binemeyen bir gayrimüslim Müslümanların gözünün önünde ata binecek. Hmm. Efendim söyleyeyim, kilisenin çanı sesli bir şekilde çanını çalacak ve bunlar asıl işte sıkıntı çıkartmaya başlayacak.
Tabii şimdi özür dilerim, geçen programda sormuştum, yine yeri geldi temas etmek gerekiyor hocam. Buyurun. Bugünden baktığımızda şunu söyleyebiliriz, yani ne olacak ya, bir gayrimüslim ata binsin değil mi mesela?
Denebilir ama şimdi caminin yanında kilisenin çanı çaldığında bile bugün bile hala sıkıntı olabilir. Yani, evet. Yani biz belki İstanbul merkeziyiz ama taşrada bu işler çok daha şeydir, naziktir. Evet. Öyle söyleyeyim. Ve aslında ıslahat fermanına tepkiler daha taşradan geliyor. Mesela Şam'da ayaklanmalara neden olacak. İşte biz hani canına ot tıkarım diyoruz ama aslında o çanına ot tıkarım. Dolayısıyla kilisenin çanına tahammül etmek kolay değil. Ya da şöyle düşünün, bugün ezan okunduğunda müzik çalanlara bile şöyle bir ters bakıyor millet,
evet,
değil mi?
Evet.
Yani o zaman bu ilişkiler çok daha nazikti. O yüzden çok gerilimlere neden olabilir ya da küçük bir kıvılcım büyük bir aleve dönüşebilirdi açıkçası.
Hocam ıslahat fermanını inşallah ayrıca daha geniş geniş masaya yatıralım. Şimdi bir de vergi sisteminde bir
takım... Hatta ıslahat fermanını Kırım Savaşı, Paris Anlaşması ve işte ıslahat fermanının Osmanlı'ya empoze edilmesi, Osmanlı'nın da Avrupa devletleri arasında sayıldığı bir şeyi konjonktürde, ortamda inşallah daha geniş olarak tartışalım.
İnşallah hocam. Bir de Tanzimat Fermanı'nın getirdiği vergi sisteminde bir takım yenilikler var hocam.
Evet.
Bunlar yine Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki vergilendirme meselesiyle ilgili miydi?
Yok. Bu daha çok aslında iltizam sistemiyle alakalı. Belki de Tanzimat Fermanı'nın başarısız olduğu yegane alanlardan bir tanesi. Hatta iltizam sistemi, kısaca şöyle bir parantez açayım, nedir iltizam sistemi? Normalde klasik dönemde daha çok tımar sistemini görürüz. Tımar sisteminde devlet, aynı Selçuklulardaki iktihar sistemi gibi, bir çeşit tarımsal üretimdeki süreklilik ile askeri ihtiyaçlarını birleştiriyor. Yani belli bir, ne diyelim, köye, sancağa bir bürokratını atayarak buranın işte tarımsal üretimini gözetmesini, kontrol etmesini, her şeyle müdahale etme yetkisini veriyor. Buradaki vergileri toplama yetkisini veriyor bu bürokrata. Oradan kendi maaşını çıkartıyor bu bürokrat. Ama aynı zamanda diyor ki, arazinin büyüklüğüne göre bana şu kadar da asker beslemek durumundasın. Savaş zamanında bunları teçhizatlarıyla beraber orduya ekleyeceksin falan. Bu klasik dönemdeki aslında en temel vergi sisteminin omurgası diyelim. Fakat geçen programında da söylemiştik ya, Batı ilerledikçe, şartlar değiştikçe Osmanlı da kendisini şartlara uydurması gerekiyor. İşte 16. yüzyılın sonlarından itibaren iltizam sistemini görüyoruz. Nedir bu? Aslında bu Tanzimat Fermanı'nda da kötü bir şeyle anlatışı var. Yani neredeyse bütün kötülüklerin anası iltizam sistemi falan gibi anlatacak neredeyse. İltizam sisteminde ise şu var. Devlet diyor ki, ben bir gelir kalemini, diyelim ki bu bir araziden, tarım arazisinden olan bir gelir kalemidir, ya da bir gümrük, diyelim ki Ambarlı gümrüğünden yılda elde edilen gelir diyelim. Ben bunu, diyor, açık arttırmayla satıyorum, diyor. Devlet diyor ki, buranın yine farz-ı muhal örnek söylüyorum, Ambarlı gümrüğünün yıllık geliri 1 milyon kuruştur diyelim. Ben bunu açık artırmayla satıyorum. İşte muktedir olan bir, ne diyelim, kişi de işte 1 milyon 100 kuruş vererek bu vergi toplama hakkını satın alıyor. Bunun devlete karı ne? Bir, devlet aslında vergi toplama işinden çekiliyor. Bir Amerikalı yazarın ifadesiyle özelleştiriyor aslında. Yani bizim kötü olarak gördüğümüz sisteme günümüz itibariyle bakıldığında, devlet bu işi üçüncü şahıslara, özel şahıslara ne denir, taşeron olarak veriyor aslında. Kendi memurunu kullanmıyor. İkincisi önemli kısmı, devlet için önemli olan da şu, sıcak parayı alıyor. Yani peşin parayı almış oluyor. Bu da önemli. Şu sorulabilir, 1 milyon ortalama gelir olan bir yeri vatandaş Ahmet niye 1 milyon yüz versin? Çünkü ilk başta 3 yıllığına alıyor ama daha sonra bu hem yenilenebilir hem ömür boyu hale getiriliyor malikane sistemiyle. Buradaki şey şu, bu adam 3 yıl boyunca ya da daha sonra ömür boyunca buralara yatırım yaparsa 1 milyonu, 1,5 milyona, 2 milyona çıkarma potansiyeli pekala var. Dolayısıyla bu bir ne diyelim imkan olarak da onların önünde duruyor. Ama bu dönemde devlet iltizam sistemindeki bazı ne diyelim uygulamadaki problemlerden dolayı bundan vazgeçiyor. Temel problem ne? Genellikle taşrada özellikle de bu vergi toplama işini, ihalesini kazanan insanların zaman zaman zulmetme durumları oluyor. Yani belki gerektiğinden daha fazla vergi almaları, ki bunlar aslında kadı mahkemelerine şikayet olarak da gidebiliyor ya da o ihale süreci iptal edilip başkasına verme gibi durumlar çok fazla olabiliyor. Dolayısıyla bu sistemden Tanzimat'ta muhassıllık sistemi denen bir sisteme geçiliyor ama verimli olmuyor. Niye? Çünkü devlet bu sistemde merkezden görevliyi taşraya göndererek vergi toplamaya çalışıyor. Bunun en büyük problemi de şu. İstanbul'dan giden bir adam işte Erzurum'un bilmem ne köyündeki vergi kalemlerini, gelir kalemlerini çok iyi bilmeyebilir. Ya da oradaki vatandaş gelirlerini saklayabilir. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla sadece 2 yıl uygulamada kalınan bu muhasılık sisteminde vergi gelirleri ciddi anlamda düşüyor. Tekrardan iltizam sistemine dönülmüş oluyor. Yani muhasılık sistemi pek de başarılı olmuş bir sistem gözükmüyor. Tekrardan iltizam sistemine dönüldüğünü söyleyebiliriz.
Bir şey denenmiş ama bakmışlar aynen, sonuç alamayınca
aynen öyle.
Eski sisteme geri dönmüşler.
Doğru.
Hocam bir de Tanzimat Fermanı'nda kuşkusuz hani askeri sistemle ilgili bir şeyler yoktur. Değil mi?
Askerlikle ilgili var. Askere alma meselesi bahsediliyor.
Ama hani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yeni kurulacak ordu ile ilgili falan bir durum herhalde geçmiyor değil mi hocam?
Ordu ismi vesaire geçmiyor. Yani orada tabii Yeniçeri ordusu 1826'da kaldırılmış. Asakir Mansuriye Muhammediye ordusu 2. Mahmut döneminde kurulmuş. Fakat ya da taşrada durum ne? Hani İstanbul'da orduyu kaldırdın, Yeniçeri'yi kaldırdın da taşrada baştan başlayayım. İstanbul'daki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması daha ne diyelim kanlı, baskın şeklinde oluyor. Yani Yeniçeri Ocağı Aksaray'da Yeniçeri odaları topa tutuluyor. İşte Yeniçeriler koğuşluluyor falan. Ama taşrada böyle olmuyor. Taşrada daha ziyade çoğu yerde istisnaları olabilir. Mevcut Yeniçeriler yeni orduya aslında bir şekilde eklemleniyor. Bir kısmı kaçıyordur vesaire o korku atmosferinde vesaire ama önemli bir kısmı yeni orduya eklemleniyor. Yeni şartları kabul etmiş bir şekilde eklemleniyor. Tanzimat Fermanı'nda ise şunu görüyoruz. Askerlikle ilgili bir uygulama var. Yani şöyle düşünün. Yeniçeriler profesyonel ordu. Bunların mesleği
askerlik.
Ve bu zamana kadar işte tımarlı sipahilerin topladığı Yeniçeri'ye ilaveten taşrada tımarlı sipahilerin topladığı askerlerden başka bir zorunlu askerlik sistemi yok. Dolayısıyla Yeniçeri Ocağı kalkmış, sizin bir askere alma usulü belirlemeniz gerekiyor. Bu işte Tanzimat'la beraber yapılıyor ve ismine de Kur'ai Şer'iyye deniyor. Yani şunu bile hala söylemiyoruz. Bugünkü gibi işte 20 yaşına gelen her genç askere gidecek diye bir uygulama yok. Genelde şöyle yapılıyor. Diyelim ki işte yayın yaptığımız Çamlıca bölgesi atıyorum 100 bin nüfusa sahip. Bu 100 bin nüfusun 10 bini askerlik yaşında ama buraya düşen asker ihtiyacı ne kadar? 10 binde 1000 diyelim. 10 binde bini Kur'a ile belirliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bu yüzden Kur'a-i Şer'iye ya da Şer'i Kur'a anlamına geliyor. Hala herkese zorunlu bir askerlikten bahsetmiyoruz. O yüzden bir o dönemin gazetelerinde okumuştum. 1/6 ile 1/13 arasında ihtimal var. Yani bir kişiye farklı nüfus yoğunlukları var tabii şehirlerde. Bir insana askerlik vurma ihtimali ya en fazla %15 demek bu yani. Herkes yapmıyor. Ama eğer bu Kur'a'da askerlik bir şekilde vuruyorsa 4 yıl askerde kalıyor. 4-5 yıl kadar ve bunun içerisinde terfi imkanı da var. Ve daha önceki askerlik şartlarıyla kıyaslandığında aslında daha ne diyelim sistematize edilmiş bir askerlik sürecinin başladığını görüyoruz aslında.
Eyvallah. Hocam bir ara verelim isterseniz.
Olur.
Ardından yine bu konu üzerine konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla berabersiniz. Birinci bölümde yine Tanzimat Fermanı'nın biraz içeriğini konuşmuştuk. Buradan devam edeceğiz inşallah. Hocam, şimdi Tanzimat Fermanı deyince hep geçen programda da biraz değindik, bu programda da konuştuk. Hep batılılaşma hareketi olarak algılanıyor aslında. Dolayısıyla hani Batı'dan getirilen, batılı zihniyetle inşa edilen veya işte batılılaşma hareketinin merkezi olarak görülen, başlangıcı olarak görülen bir metnin biraz daha seküler olması lazım. Fakat bakıyorsunuz
pek de öyle değil.
Değil
evet,
mi?
Doğru. Yani hatta çok fazla İslamcı bir metin olarak bile görülebilir. Çünkü aslında bir bunun arkasında şu var. Siz yeni bir dönem başlıyor diyorsunuz. Aslında tepkileri minimize etmek için de bunu daha çok İslami, daha muhafazakar o geleneğin içerisinde bir yere oturtmanız gerekir.
Hı hı.
Ve bunun aslında tam da fermanın giriş kısmında, baş kısmında yapıldığını görüyoruz aslında. Ve belki dinleyicilerimizden bilmeyenler vardır. O yüzden şaşırarak da dinleyebilirler. Yani bir defa ferman besmele ile başlıyor ve bir ayetle başlıyor. Tebarekellezî biyedihil mülk ve hu alâ küllü şeyin kadir diyerek başlıyor. Tebareke suresinin birinci ayetiyle ve devamında gelen aslında yerlere baktığınızda da Kur'an'a ve şeriata uymanın önemine dikkat çekiyor. Burada metinden çok kısa yerler okuyacağım. Diyor ki, cümleye malum olduğu üzere Devlet-i Aliye'mizin bidayeti zuhurundan beri, devletin başlangıcından beri ahkam-ı celile-i Kur'aniye, Kur'an'ın ahkamları, hükümleri ve kavanin-i şer'iyeye kemaliyle riayet olunduğundan, yani şer'i kanunlara tam anlamıyla riayet olunduğundan, saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet ve bilcümle tebasının refahu mamuriyet. Yani diyor ki, biz bunlara uyduğumuz için, şeriata, Allah'ın kanunlarına uyduğumuz için bu zamana kadar devletimiz de güçlüydü, kuvvetliydi ve tebamız da refah içerisindeydi, müreffeh ve mamuriyet durumu içerisindeydi diyor.
Hı-hı.
Aslında o arka planı böylece iyi bir şekilde resmetmiş oluyor. Ve bundan sonra diyor ki 150 sene vardır ki, yani son 150 sene vardır ki çeşitli sebeplerden dolayı diyor, esbab-ı mütenevviya, evvelki kuvvet ve mamuriyet bilakis zaafu fakra mübeddel olmuş. Son 150 yılda çeşitli sebeplerden dolayı bu refah ve mamuriyet dönemi biraz zaafa, zafiyete ve fakirliğe belki tebdil oldu, dönüştü ve bunun sebeplerini tahlil etmeye çalışıyor. Ve aslında orada tam da fermanın içerdiği reformları ve ıslahatları hazırlayan bir cümle geliyor. Diyor ki, memleketimiz ya da memaliki devleti aliyemizin mevki coğrafiyesine, yani devletimiz öyle bir coğrafyada bulunuyor ki, ve arazi mümbitesine, münbit bir arazide bulunuyor ki ve halkın kabiliyeti istidadına nazaran, yani bir bulunduğumuz coğrafya münbit, önemli bir yerdeyiz, halkımız kabil, ehliyetli, çalışkan, dolayısıyla biz diyor aslında bazı kavanini cedide, yeni kanunlar ihdas ettiğimizde, yaptığımızda diyor, bunlarla biz diyor son 150 yıldaki geri kalmışlığı ya da zaafımızı, fakrımızı tebdil edebiliriz, dönüştürebiliriz, eski refah ve mamuriyetimize kavuşabiliriz diyecek. Hı-hı. Dolayısıyla hep altını çiziyoruz. Metin olarak fermana baktığımızda çok böyle batıllaşmacı bir şeyi çok fazla görmüyorsunuz. Hı-hı. Ama uygulamada ve bilhassa o işte 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda çıkan kanunlarda daha çok batıllaşmacı uygulamaları göreceğiz ve işte gerek işte Müslüm gayrimüslim ilişkilerini eşitleyen düzenlemeler, tabiyet kanunu, vatandaşlık kanunu gibi şeyler biraz daha toplumda geleneksel anlamda o yapıdan uzaklaşmayı gösterecek bize aslında.
Bir de hocam eğitim sistemiyle ilgili bir takım yenilikler getiriyor galiba Tanzimat Fermanı. Onlar eğitim, nedir?
Eğitimde tabii şey var, yani yine belki 2. Mahmut'la olan sürekliliğe vurgu yapmak lazım. 2. Mahmut eğitim alanında önemli bir şey yapıyor. Mektebi İptidaiye'yi, yani ilkokulu zorunlu yapıyor. Yani zorunlu eğitim Türkiye'de 1824 gibi nispeten erken bir tarihte başlıyor. Ha, bunun tam anlamıyla uygulandığını, her yerde uygulandığını evet söyleyemeyiz ama böyle bir inisiyatifin padişah tarafından gösterilmiş olması önemli ve bu birçok Batı devletinden de önce yapılmış olması önemli. Tanzimat döneminde biz Rüştiye okullarını görüyoruz. Bunlar içerik olarak daha seküler okullar ve bunların akabinde daha sonra idadiler, işte Rüştiye daha çok ilkokula tekabül eden okullar olacak. Hı hı. Rüştiye'den önce aslında Sıbyan mektepleri, daha mahalle okulları diyelim, çocukların işte 5-6 yaşlarında Kur'an'ı okumayı, belki basit 4 işlemi gördüğü iptidai mektepler, ilkokulları görüyoruz. Ama Rüştiye Mektebi ortaokula tekabül ediyor ve Rüştiye'den sonra idadi okullar liseye tekabül edecek. Bunlar daha çok seküler, yani dini eğitimin pek verilmediği ya da daha zayıf kaldığı okullar ve bunların çeşitleri de yavaş yavaş çeşitlenecek. Yani askeri rüştiyeler vesaire gibi askeriyeye tahsis edilmiş eğitimle olan okulları olacak vesaire. Ama genel anlamıyla eğitimde de bir sekülerleşmenin olduğunu söylemek mümkün.
Peki 1299'dan işte 1839 değil mi hocam?
Evet.
Tanzimat Fermanı'nın ilanı, yani toplamda yaklaşık olarak bir 540 küsur yıl kadar bir dönem ve 530 yıl gibi bir dönem. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu kuşkusuz böyle bir şeyden başlamadı, yani bir rutin düzenle kurulup o düzenin devam ettiği bir seyir izlemedi. Yani dönemin şartlarına göre, toplumsal ihtiyaçlara göre, devletin ortaya koyduğu bir takım ihtiyaçlara göre kendini güncelledi, yeniledi. Bir takım değişiklikler zaman zaman yapıldı ama sonuç olarak hocam bir Osmanlı toplumu inşa edildi. Tanzimat da aslında bu anlamda değerlendirildiğinde böyle bir kırılma noktası gibi görülüyor yani pek çok hususta. Peki o Osmanlı toplumunda Tanzimat'a yönelik tepkiler nasıl oluştu? Yani böylesi bir toplumda böyle keskin bir dönüşe kayıtsız kalmak mümkün değil, görünmez gibi geliyor bana.
Birincisi şunu görürüz aslında, Tanzimat Fermanı Gülhane'de okunduktan sonra bu taşradaki vilayetlere gönderiliyor metin ve buralarda duyurulması isteniyor. Ve işte vilayet merkezlerinde genellikle işte vilayetin nüfus yapısına göre Osmanlıca ve belki ikinci dillerle, yabancı nüfuslar varsa Arapça mesela ya da işte Balkan bölgelerinde farklı dillerde de okunduğunu, işte hatta tüfek ve top ateşleriyle kutlandığını falan da görüyoruz. Hı hı. Tabii bu dönemlerde, ilk yıllarda halk durumun çok farkında değil. Yani bu ne getirecek, ne götürecek çok bilinmiyor ve 40'lı yıllarda da çok önemli bir şey olmuyor aslında. Mesele daha çok 50'li 60'lı yıllardan sonra biraz daha dönüşecek ve bizim tekrar edelim, toplumun büyük oranda Tanzimat'a gösterdiği tepki aslında merkeziyetçilikle alakalı olacak. Hı hı. Din meselesi biraz daha işte 56'daki ıslahat fermanından sonra biraz daha ortaya çıkacak. Mesela en önemli Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık. Halil İnalcık'ın doktora tezi Tanzimat'ın Bulgar bölgesindeki uygulanması ve tepkiler. Hı hı. Gelen tepkilerin çok önemli bir kısmı devletin merkeziyetçi uygulamaları. Mesela işte askeri almaktan bahsettik. Ya da muhasırlık sistemiyle yeni daha merkezi bir vergi toplama sistemine geçildiğinden bahsettik. Ya da Arap bölgelerini düşünün. İşte siz yeni bir merkeziyetçi anlayışla devletin varlığını orada daha güçlü bir şekilde göstermek istediğinizde işte göçebeler, aşiretler bunlardan da pek haz duymayacaklar aslında. Dolayısıyla genel olarak meselenin batılılaşma yönü ilk etapta ortada yok. Tepki olarak yok. Tekrar ediyorum, bu bilhassa 56'dan sonra, ıslahat fermanından sonra daha Müslüm, gayrimüslim ya da dini azınlıklar arasında bir gerilime, zaman zaman kıvılcımların çıkmasına neden olacak. Burada şeyi de zikretmekte fayda var. Mesela bir kısım gayrimüslimler de Tanzimat'tan hoşlanmıyor.
Hangi bakımdan?
Özellikle Rumlar. Hı. Hangi bakımdan? Şu, bu zamana kadar yani gayrimüslim tebaanın kendi arasında da bir hiyerarşi var. Hı. Yani Osmanlı'da en kalabalık olan gayrimüslim tebaa Rumlar, Ortodoks kesim ve bunların protokolde birinci sırası var. Yani daha itibarlılar diğerlerine göre. Bundan dolayı da Tanzimat ve ıslahat fermanı, bilhassa ıslahat fermanı gayrimüslimler arasında da eşit bir düzeni getirdiğinde bir Yahudi ile işte Ortodoks Rum'un aynı statüde olmasını şeyler de pek istemeyecekler. Hmm. Gayrimüslimler, Ortodokslar da istemeyecek.
Kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı.
Evet, yani onlarda da bir hiyerarşi, protokolde önce ve sonra gelme durumları söz konusu aslında. Dolayısıyla tekrar edeceğim, bir fermanın ilanından hemen sonra bir vilayetlere gönderilme meselesi var ve her yerde de uygulanmıyor. Yani ilk halka bizim daha çok işte Balkan işte ve Anadolu bölgelerinde uygulandığını görüyoruz. Hı hı. Bir çeşit şey var aslında. Burada deneme yanılma metodu uygulanıyor. Devlet her yerde biz hemen uygulamıyor. İşte 44-45 yıllarında, 1844-45'te Bağdat gibi, Diyarbakır gibi, Bosna gibi, Malatya gibi daha uzak yerlere bunun da teşmil edildiğini görüyoruz aslında. Dolayısıyla o süreçte öğrenilen, tecrübe edilen hususlar tekrardan uygulanmaya konuyor. Ama tekrar edelim, asıl problem noktası merkeziyetçilik.
Sarf Ramanlar önce Tanzimat'ın söylediği.
Yani 40'lı yıllardaki tepki nedir diye sorduğumuzda, devletin taşırda kendisini daha baskın bir şekilde göstermesi. Hı hı. Askeri almakla, vergi almakla, devleti hissettirmekle bir tepki alacak. Ama 50'li yıllardan sonra, 60'lı yıllarda din meselesi, Müslüm gayrimüslim eşitliği, cizyenin kaldırılması, hı hı, işte kilise çanlarının çanması gibi hususlar muhafazakar kesimde, özellikle dindar kesimde bir tepkiye neden olacak.
Hı hı. Hocam, şimdi Tanzimat döneminin ardından işte bir 5. Murat'ın iktidar dönemi var, kısa bir süre. Hı hı. Ardından Sultan II. Abdülhamit tahta geçiyor. 1876'da kanun esası ile ilan ederek. 2. Abdülhamit dönemini değerlendirecek olursak, Tanzimat döneminin bir devamıdır diyebilir miyiz? Yahut Tanzimat döneminden kopuş o dönemde başlamıştır diyebilir miyiz?
Şöyle söyleyelim, Abdülhamit dönemi şüphesiz çok önemli bir dönüm noktası. 1876. Hatta 4 ayda 3 sultanın yanılmıyorsam görüldüğü bir dönemdi. Abdülhamit dönemi, hani geçen haftalarda söyledik, Tanzimat dönemi 76'ya kadar getiriyoruz ama daha zayıf yorumlar bazen bunu 1908'e kadar getiriyor. Yani Tanzimat'ı Abdülhamit döneminde de devam ettiği şekliyle algılama noktasında bazı yorumlar da var. Burada kritik olan şey şu, benim kanaatime göre bir yönüyle Abdülhamit dönemi Tanzimat'ın devamıdır, bir yönüyle de ciddi bir kopuşu sergiler. Eğer Tanzimat meselesine modernleşme bakımından bakacaksak şüphesiz bunun en alası Abdülhamit döneminde yapılıyor. Yani açılan okul sayısı, hastane sayısı, işte askeri kışlalardan, demir yollarından, telgraftan vesaire tutun da devletin merkezileşmesi bakımından Abdülhamit dönemi çok çok daha önemli. Bu açıdan Tanzimat'ın devamı olarak modernleşme çalışmaları bakımı olarak görmek mümkün. Ama diğer taraftan eğer Tanzimat'ı batılılaşma hareketi olarak okuyacaksak Abdülhamit dönemi bunun bir terse döndürüldüğü dönemdir. Yani Abdülhamit sırtını batıya dönecek, yüzünü İslam dünyasına, İslam geleneğine dönecek. Dolayısıyla hilafetin, İslam ittihadının daha önemli olduğu bir döneme girilecek. Bu açıdan da tamamen bir kopuş olduğunu söylemek mümkün. Yani Tanzimat fermanı, işte geçen haftalarda konuştuk, Mustafa Reşit Paşa Londra seferiydi. Dönemin Londra İstanbul'daki seferiyle Stratford Canning'le yakın bir diyaloğu vardı. Dolayısıyla mesela Fransız sefirlerinin, İngiliz sefirlerinin Tanzimat'ı hararetle desteklediklerini görüyoruz. Yani Osmanlı'nın bir batılılaşmacı reform içerisinde olmasını destekliyorlar. Ama aynı şeyi Abdülhamit döneminde söylemek mümkün değil.
Evet. Hocam sona geliyoruz yavaş yavaş. Çok kritik bir husus var. Şimdi Tanzimat'a Osmanlı topraklarından bir takım tepkiler olduğu gibi yurt dışından da bir takım olumlu olumsuz tepkiler var. Mesela yapılan atılan adımların çok makul adımlar olduğunu söyleyenler olduğu gibi bunun yanlış olduğunu ifade edenler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ya, tabii en belki önemli tepkiler İngiltere ve Fransa dönemin asıl ne diyelim önemli kuvvetleri olmaları bakımından bunların daha çok destek mahiyetindeki açıklamaları, reformları destekliyorlar ve hatta çoğu zaman bunlar aslında Osmanlı bürokratlarıyla bu reformların mahiyetleri de müzakere ediliyor, öyle gözüküyor. Aykırı bir şey aslında Avusturya'dan geliyor. Avusturya'da Metternich adında çok önemli bir diplomat var ve bu aslında ta Viyana Kongresi'nden itibaren Avusturya'da çok etkin bir isim ve Metternich'in İstanbul'daki büyükelçisine gönderdiği bir mektup oldukça farklı. Diğer ne diyelim batılı devletlerin göndermiş olduğu mektuplardan farklı ve bunu aslında Fransız diplomat ve yazar Engelhardt Tanzimat ve Türkiye kitabında da net bir şekilde ifade ediyor. Ama internet ortamında da dinleyicilerimiz çok kolay bir şekilde bulabilir. Bu mektubun içeriği aslında bugün bize Avusturya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği giriş sürecindeki tepkisini de anlama noktasında önemli bir fayda, yarar sağladığını düşünüyorum. Çünkü en genel anlamıyla Metternich mektubunda şunu söyleyecek. Bir, siz Müslüman bir toplumsunuz. Batıyla ortak paydanız neredeyse yok gibi. Dolayısıyla siz aslında Müslüman tebanızla ortak paydayı dini kanunlara saygı esası üzerinde kurmanız gerekir. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. işte idari işlerinizi düzene koyun vesaire, ama bütün bunları yaparken de adetlerinize, yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usulünü seçmeyin diyor. Aksi takdirde zorlanırsınız diyor. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız diyor. Çünkü adeta burada şeyi görüyor. Yani Tanzimat Fermanı'nda söylenen bundan sonra kanunlar yapılacak deniyor, ama bu kanunların ilham kaynağı büyük oranda Batılılar olacak. Bir kısmının tercüme usulüyle geldiğini özellikle Batılılar bile anlamış görüyor. Çünkü diyor mektubun devamında, Batı'nın kanunları hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usul ve kurallara katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Yani sizin bu zamana kadar devlet düzeniniz, idareniz, kanunlarınız şeriat, İslam geleneği ve örfe dayanırken Batı'nın kanunları ve düzeni farklı esaslara, kaidelere dayanır demek istiyor. Dolayısıyla siz Türk kalanız ve madem ki Türk kalacaksınız şeriata uyunuz diyor Metternich'in kendisi. Devamını da biraz okumak istiyorum buradan. Batı medeniyetinde temel olan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin madem ki Türk kalacaksınız şeriata uyunuz. Diğer dinlere karşı müsaadekar olmak için şeriatın size gösterdiği kolaylıklardan faydalanınız. Hristiyan tebaanızı tamamıyla himayenize alınız. Onların paşalar tarafından ezilmesine engel olunuz. Bu tebaanın din işlerine karışmayınız. Ama genel itibariyle de içeriğine baktığımızda, yani sizin kanunlarınız, adetleriniz, örfleriniz bizimkilerden farklıdır. Bizimkileri alıp kopya etmeniz bir şeyi çözmez demeye getirecek. Kendi dininize, esasınıza, örfünüze bağlı kalın, şeriata bağlı kalın ve bir kanunun yürürlük şartlarını sağlamadan önce onu ilan etmeyin diyecekler. Doğruluk ve hak yolda ilerleyin diyecekler. Bu da ilginç bir şey yani. Dolayısıyla ne diyelim, tam anlamıyla doğrucu Davut diyebileceğimiz bir tarzla Metternich dönemin Osmanlı bürokratlarına da bir şekilde seslenmiş oluyor. Ama bunu daha geniş anlamda yorumlarsak, yani iki defa Osmanlı muhasarası yaşamış Viyana, efendime söyleyeyim, ve Tanzimat döneminde böyle bir tepki veren bir Viyana bugün Türkiye'nin de Avrupa'ya girmesine engel olan, yine o kapıların, Viyana kapılarının açılmadığı bir tavır, tutum. Yani orada da bir süreklilik görüyoruz aslında Viyana'da.
Hocam son olarak sorayım, bu mektup iyi niyetli yazılmış bir mektup mu?
İyi niyetli.
Nasıl okumak lazım bunu yani?
Evet, yani güzel bir soru. Aslında ne diyelim, bir açıdan bakıyorsun samimi bir dili var. Yani diğerleri gibi en azından çifte standart uygulamıyor, onu görüyorsun. Yani ait olduğun yerde dur, biz farklıyız, sen farklısın demeye getiriyor bir anlamda. Çünkü birçok farklı uygulamada, ya da İngiltere, Fransa çoğu zaman Osmanlı'ya işte sen de Avrupa'nın bir parçasısın diyecekler mesela Paris Anlaşması'yla. Ama bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla en azından böyle ikircikli, çifte standartlı bir yaklaşımdansa bu tür daha içten samimi itirafların da olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
Eyvallah. Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
Rica ederim, ben teşekkür ediyorum.
Gayet güzel bir söyleşi oldu. Haftaya da bayram. Evet. Değerli dinleyicilerimizin bayramını da şimdiden tebrik etmiş olalım.
Ben de bayramlarını tebrik ediyorum. Kesecekleri kurbanların makbul olmasını temenni ediyorum inşallah.
Amin inşallah hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta kıymetli hocamızla, doçent doktor Ebubekir Ceren hocamızla Tanzimat'ın sonuçlarını biraz konuştuk ve Tanzimat'a yönelik oluşan tepkiler üzerine durduk. Önümüzdeki hafta inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.